Ayrım 14, sayfa 247. Daha öncesi var. Aynı yıl, orta 2'nin ilk ayları. Sınıfımız ana kapıdan okul avlusuna girince, soldaki iki katlı küçük eski yapının ilk katındaydı. Yerler eskimiş, uzun döşeme tahtalarıyla kaplıydı. Budak deliklerinden, kurumuş eski tahtaların aralıklarından giren soğuk, yağmurlu kış aylarında aşağıdan bacaklarımıza vurur, üşütürdü bizi. Küçük öğretmen kürsüsünün hemen altındaki tahtaların arasını da, kara tahtanın önündeki iki küçük budak deliğini de genişletenlerin, sınıfın yaşça da boyca da bizlerden büyük, hemen arkamda oturan Orhan'la Muharrem olduğunu neden sonra öğrenmiştim. Severdim onları. Yazılı sınavlarda soruları yanıtladıkça yana çekilir, yazdıklarımı onlara gösterirdim. İkisi de müzik öğretmenimizin dersine nedense geç gelirlerdi. Kapıdan çekinerek girerler, öğretmenimiz kaba butlarını sallayarak biraz öfkelenir, yerlerini oturtur, bir süre susar, sonra bıraktığı yerden konuşmasını sürdürürdü. Orhan bir gün büyük teneffüste bana da gizlerini açıkladı. Zil çalınca gireceğimiz ders müzikti. Zil çaldığı halde o gün ben de onlar gibi derse girmedim. Avlu boşalınca üçümüz sınıfın hemen altındaki izbeye gizlice daldık. Korkudan titriyordum. Alacakaranlık bu yeri ilk görüyordum. Sağda solda atılmış eski ders sıraları vardı. Üstümüzde ders başlamıştı. Öğretmen kara tahtanın önünde tahtaya bir takım notalar yazıyordu. Sesini duyuyorduk. Orhan'la Muharrem gözlerini deliklere dayamışlar. Sertleşip kabarmış çüklerini pantolonlarının üzerinden yapışmışlar. Bir şeyler yapıyorlardı. Ben de gözlerimi aralığa yaklaştırmıştım. Toplu kalın bacaklar tam üzerimdeydi. Ben de onlar gibi yapmış ama pek bir şey anlamamıştım. Sonra öğretmen kürsünün arkasına geçti. Sınıftaki çocuklara bir şeyler sordu. Yine ayaktaydı. Biz de hemen altına geçmiştik. Çıplak tombul bacaklarını bu kez oldukça aralamıştı. İki bacağın dibindeki o koyuluğu üçümüz birden görmüştük. Arkadaşlarım çıldırmış gibiydiler. Bir ara arka arkaya ikisi de ahlayıp puflayarak yere çömeldiler. Ben şaşkınca tepemdeki o koyuluğu gözlüyor, bedenimden geçen elektriği yaşıyordum. Öyle bir şeyi ilk kez bu kadar yakından görmenin şaşkınlığı içinde ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra ayrıldık o karanlık izbeden. Yukarı çıkıp kapıyı tıklattık. Sınıfa girdik. Utanç içinde gidip yerime oturdum. Sanırım kıpkırmızıydım. Büyük bir suçluluk duygusu içinde çıkış zilinin çalmasını bekledim. O günü kazasız belasız atlattım. Ama o tombul bacaklar, bacakların arasında gördüğüm o ürpertici koyuluk, canlı bir görüntü olarak birkaç ayımı doldurdu. İşlediğim o unutulmaz suçun ağırlığı altında, bir tür kendimi bağışlatmak için de o derse çok çalıştım. Karnemdeki notun yüksekliği öğretmeni de şaşırtmıştı. Bir daha da inmedim o izbeye. O tombul bacaklar gerçekten o kadar güzel miydi? Sanmıyorum. O günlerde göreceğimiz her çıplak kadın bacağı bizi en güzel görünecekti elbette. Sigaramın dibini hele aralığına attığım sırada adıma yatırılmış 50 liranın makbuzunu getirdiler. Birden muhabiri okulunda bir ara kapının altından gizlice o yazılı pusulayı atan İlhan'ın o gece yazıcı onbaşıyı odama gönderip benden para isteyişi geldi aklıma. Utanmadan bir de para istemişti. Ne acılı bir gündü benim için. Onbaşı istenilen parayı vermiştim. Yazıyla oyalıyorum kendimi. Hem yaşadığım ortamdan kopuyor, hem de zamanın dışına çıkıyorum. Yazmadığım zamanlarda arka üstü uzanıyorum. Bugün gözlerim, demir parmaklıkları, üstümdeki ranzanın yaylarını saymaktan yoruldu. Sinirsel bir tutku bu. Bütün sıralanmış nesneleri, bütün girintileri, çıkıntıları, bütün lekeleri, gölgeleri, çizgileri gözlerimle durmadan sayıyorum. Ancak bu saymalar belliğimde iz bırakmıyor. Demir parmaklıkları belki bin kez saydım. Çok başka şeyler düşünerek saydım. Ama önümde kaç parmaklık olduğunu sorsalar doğru bir yanıt veremem. Yalnızca görünenleri saymakla da kalmıyorum. Parmaklıklar arasındaki boşluklara sanal parmaklıklar çiziyorum gözlerimle. Bunları yapmaktan gözlerimin ağrıdığı oluyor. Bugün bu saçma tutkudan uzak kaldım. Yazdım çünkü. Saat 20 falandı. Tanımadığım iki çavuş geldi koğuşa. Biri beni göstererek, "Aha uçak kaçıran bu İbne'ymiş," dedi. Öbürü sokulup baktı bana, hayvanat bahçesinde ilk kez gördüğü yabanıl bir hayvana bakar gibi. "Uçak mı kaçırdın lan?" Sesimi çıkarmadım. Sonra bizim çavuş geldi. Açtı kapımı. Beni dışarı çıkardı. Hepimizi koridora çıkardılar. 4-5 çavuş, 4-5 de onbaşı. Hepimizi yan yana dizdiler. Yarım saat bizi bir manga asker gibi çalıştırdılar. Dirsek temasıyla hizaya gel. Sol kolla hizaya gel. Rahat, hazrol, sağa bak, sola bak, geriye dön. Hepsini öğrendik. İlk çıkacak savaşta savaşabiliriz artık. Bütün tutuklulara yaptırılacakmış bu eğitim. İyi yapmazsak sonra karışmazlarmış. Hepimiz okumuş adamlarmışız. Doğru söylüyorlar, öyleyiz. Ama okumuş olmak bir işe yaramıyor. Sanırım bu yüzden okumamışlar bizi eğitiyorlar şimdi. Akşam üzeri birini getirdiler. Çavuşlar, onbaşılar doluştular yine hücreye. Uzun uzun dövdüler, copladılar gelini. Sonra koridora çıkarıp orada da dövdüler. İşleri rahatlamıştır hepsinin. Görevlerini yerine getirmenin rahatlığı içinde kim bilir ne güzel uyurlar bu gece, ne güzel düşler görürler. Dayanıklı çocukmuş. Hiç sesini çıkarmadı. Hücresinde şimdi. Sinirlerim bozuldu. Hiçbir şey yapamamanın, bu yapılanları engel olamamanın çaresizliği içinde bir şeyler çürüyor içimde. Koridor boşalınca nöbetçi erlerden biri yeni gelinin yanına sokulup "Nerelisin?" diye sordu. "Tarsusluyum," dedi ince bir ses. Bunca dayağı gıkını çıkarmayan birinden beklemediğim bir sesti, incecikti. Sonra berber geldi. Konuşmalarından yeni gelenin saçıyla birlikte bıyığını da kestiklerini anladım. Berber de alay ediyordu bıyığı keserken. Bıyıklı olarak getirdiğine göre doğruca buraya getirmişler. Berber gittikten sonra koğuş çavuşu Bahattin sokuldu çocuğun hücresine. Konuştular. "Buna çavuş dayağı derler," dedi Bahattin. "Biliyorum," dedi çocuk. "Daha önce hiç çavuş dayağı yedin mi?" "Yedim." "Copla mı?" "Sopayla," dedi çocuk. Gece yemiş sopalı dayağı. Yağmur önce doluyla başladı. Karşımdaki tepe penceresinden görülen nöbetçi kulesinin damında gördüm dolu yağdığını. Orada gördüm doluyu. Çok yakınlarda bir yere de yıldırım düştü. Bugün çok yakın bir yerlerde atış yaptı askerler. Bu koşullar içinde öykü değil, öykü taslağı bile yazılamaz. Nasıl ki kurşun yağmuru altında şiir yazılamazsa. 18.30. Nöbetçi erin adı Dursun. Malatyalı. Kaportacıymış. Yeni gelene bir paket sigara ile kibrit verdi gizlice. Dostça şeyler söyledi. "Sakla onları, kimseye gösterme," diye fısıldadı. Kendince peygamberin biri olmalı. Oyunu oynamıyorsa tabii, anlattıklarına bakılırsa. 6 yıl hapis yatmış, hem de 13 yaşındayken. Namus yüzünden adam öldürmüş. Gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkmış. Palavra ya da değil, yine de bu ortamda onun gibi birine rastlamak rahatlatıyor insanı. Nöbetçilerden biri de Trabzonlu, ilk görüyorum. O da adam öldürmüş. O da sözde yıllarca hapis yatmış. Adam öldürenler daha mı iyi oluyor nedir? Malatyalı önüme geldi. "Sen peygamber misin?" dedim. Güldü, yürüdü gitti. Dönüp önümden geçerken "Ne yapalım hemşerim?" dedi. "Allah kimseyi düşürmesin buralara." Gitti. Yeni gelenle dalga geçiyor şimdi. "Camide mi yakaladılar seni?" diyor. İçerideki ne dediğini anlamıyorum. Bana da yapmıştı bu şakayı. Şimdi de beni anlatıyor. Şurada dipte camiden kilim çalarken yakalanmış biri daha var. Güldürüyor çocuğu. Güldürmeyi başarıyor. Onca dayaktan sonra moral eğitim. "Daha kimseye vurmadım burada," diyor. Sanırım doğru söylüyor. "Ah şu askerlik bir türlü bitmiyor," diyor. "Mahpusluk mu zor, askerlik mi?" diyorum. "Askerlik zor," diyor. "Bitmiyor. Emir altındasın. Bitmiyor." Akşam üzeri bir yığın uyarıyla bir yığın yıldırıcı komuta birini daha getirdiler. Tıktılar hücrelerden birine. Uzun süre anlaşılmaz konuşmalar, sonra da ardı ardına inen copların copurtuları. Dayanılır gibi değil. Ona yemek de vermediler. Dışarıda amansız bir yağmur. Yoklamadan sonra çavuşlar yine geldiler. Koğuş çavuşu giderken "Ütüleyin," dedi alçak sesle. Çavuşlar ütülediler iki çocuğu. Tam yarım saat. Muhabere okulundakiler ne yapıyordur şimdi? Alaaddin Teğmen nasıldır acaba? Sorguya götürüldüğüm ikinci gün bana verdiği desteği unutamam. O unutulmaz ikinci sorgu günüm. Minibüs gelmiş, yerine geçmişti. Dışarıda yine bildik gürültüler başlamıştı. Soluk soluğa kapının açılmasını bekliyordum. Sonunda kapı açıldı. Bu kez gözlerime havlu değil, siyah bir göz bağı geçirdiler. Arabada başkaları da vardı. Sanırım yine aynı yollardan aynı yere götürüldük. Bir ara bizim başçavuşun sesini duydum. Oradaydı. Arabadan indirilmemi o söylemiş olmalı. Kollarıma girip yerimden kaldırdılar. Başımı eğmemi söyleyip yere atlattılar. Topraktı düştüğüm yer. Müthiş bir rüzgar vardı. Korktuğum izlenimini vermemek için düz yoldaymışım gibi yürümeye çalışıyordum. Toprak yol engebeliydi. Yine de sendeliyordum. Sonunda beton bir düzlüğe çıktık. Az sonra durdurdular. Başçavuş yakınımdaydı. Yanımda oluşu bir çeşit güven duygusu veriyordu bana nedense. Bir taş merdivenin sanırım üst basamağına çıkarttılar. Yanımda yöremde dolaşanlar vardı. Günlük konuşmalardı. 4-5 kişi kadardılar. Her an birinin yüzüme vurmasını bekliyordum. Biraz ötemde iki nöbetçinin volta attıklarını ayak seslerinden anladım. Biri silahının dipçiğini nedense yere vurdu. Rüzgar sağdan esiyor, kulağıma yükleniyordu. Rüzgara yüzümü dönmeye çalıştım. Başçavuşun da orada olduğunu düşünerek, "Yüzümü rüzgara dönebilir miyim?" dedim. "Dönebilirsin," dedi bir ses. Yeni bir sesti, çizik çizik bir ses. Bir ara çevremdekiler uzaklaştılar. Sanki yalnızca iki nöbetçi kalmıştı başımda. Niye bekletiyorlardı? Başlasın da artık. İçeriden bir takım sesler geliyordu. Rüzgarın uğultusundan seslerin ne olduğunu anlayamıyordum. Sanki tepelik, açık bir yerdeydik. İçim gelen bütün seslerin içinde çığlıklar arıyordu. Nöbetçilerden biri öbürüne başının korkunç ağrıdığını, tam 14 saattir nöbette olduğunu söyledi. Konuşmasından anladım. O da Kürttü. Sonra bir anda çevremde ayak sesleri. Kısa bir sessizlikten sonra birden rüzgarın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte bir taş merdivenin üst basamağında o çizik çizik sesli adam dostça konuşmaya başladı benimle. Yanındakiler ona üst eğmenim diyorlardı. Başçavuş da yanımızdaydı. Uzaklaşan ayak sesleri oldu. Sanırım üçümüz kalmıştık. Üst eğmen havadan sudan konuşuyordu. Sonra söz döndü dolaştı. Astsubay Başçavuş'un şahilliğine gelip dayandı. Başçavuş sesindeki şaşkınlıktan anladım. Tedirgin olmuştu. Bilmiyormuş gibi ne tür şiirler yazdığını sordum. Başçavuş anladım, rahatlamıştı. Bana daha önce anlattıklarını ilk kez anlatıyormuş gibi bir daha anlattı. Konunun buralara gelmesi beni de rahatlatmıştı. Şiirlerini görmek istediğimi söyledim. Üsteğmen şiirlerini bana göstermesi için başçavuşa izin verdi. Ancak bunu bir gece yarısı kimseye göstermeden yapmasını da sözlerini eklemeyi ihmal etmedi. Olacak şey değildi. Sanki içki masasında dostlarla söyleşiyorduk. Bunun bir oyun olduğunu, oyuna gelmemem gerektiğini düşünürken, yaklaşan ayak seslerinden yine çoğalmakta olduğumuzu anladım. Perde açılmıştı. Gerçek oyun başlamak üzereydi. Çizik sesli kibar üsteğmen, dikkatle dinlememi isteyerek bir metin okuyacağını söyledi. Konu Deniz Gezmiş'in, Yusuf Arslan'ın, Hüseyin İnan'ın asılmalarından kısa bir süre önce Bulgaristan'a kaçırılan Boğaziçi uçağıyla ilgiliydi. Uçağın kaçırılışının planlarını yapan örgütün üç elebaşısından biri olduğumu, bu yüzden buraya getirildiğimi o zaman öğrendim. Tam bir panik içindeydim. Üsteğmenin elindeki sayfaların rüzgarla savrulup gitmesini ne kadar isterdim. Kağıtlar rüzgarla hışırdıyor ama Üsteğmenin sesi kesilmiyordu. Anlatılan olaylar geliştikçe bu büyük serüvenin nasıl sürüp gideceğini merak etmeye başlamıştım. Karşımda 31 kişilik müthiş bir gizli örgüt vardı. Örgütün 3 liderinden biri de bendim. Emil Galip Sandalcı, Altan Öğmen, bir de ben. Troika'nın 3 çekicisi, mahşerin 3 atlısı. Hoş bir senaryoydu. Sanki şaka yapıyorlardı. Senaryonun okuması 1 saate yakın sürdü. Çakmağın çakından Müsteğmen'in sigara yaktığını anladım. "Şimdi içeri giriyoruz," dedi. Beklemiyordum, bitti sanıyordum. Kollarımdan tutup kaldırdılar, titriyordum. Asıl serüvenin şimdi başlayacağını anlamıştım. Senaryo hazırdı. Asıl perde şimdi açılacaktı. Kollarıma girip beton bir düzlükte yürüttüler. Bitmeyen bir koridordu sanırım. Sonra durup bir kapıyı açtılar, içeri soktular. Birkaç adım yürütüp olduğum yerde döndürdüler. Sert bir yere oturttular. Yuvarlak bir tabureydi altımdaki. Kapının kapandığını duydum. Büyük bir salonda olduğumu düşündüm. Yüzüme bir sıcaklık vurdu. Büyükçe bir lambayı yüzüme yaklaştırdıklarını anladım. Sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Rüzgara yazılıdır diye çok güzel bir şarkı vardır. Bunun yanıtı rüzgara yazılıdır. Orada olanlar, daha sonra başka bir odaya alınıp bana yapılanlar, o rüzgara, o gün esen o hızlı rüzgara yazılmıştır sanırım. Çok yakınlarda yazdığım Kırmızı Mühür adlı öykümde var bu rüzgara yazılanlar. Dün gece yazdıklarım uykuma da girdi. Kaç kez uyandım. Şimdi yatağımın ayak ucundayım. Elimde yarılanmış sigaram. Kapının yatay demirlerinden birinin üzerinde ince belli çay bardağım. Sabah keyfi yapmaya çalışıyorum. Ne keyif ama. 5 günlük sakallı yüzümü avuçluyorum durmadan. Gözlerim yine her günkü yerlerde dolaşıyor. Demir parmaklıkların aralarında biriken tozlarda, son sürülen boyanın akıntılarında, boyanmayan, fırça değmeyen demirlerin eski, kirli, koyu yeşillerinde, demir kapının dip çerçevesinde biriken topak topak yağlarda, demir kapıyla badanalı duvarın buluştuğu köşede, boya ile kirecin birbirine sıçradığı, akıntılar yaptığı, tek düzeliği bozduğu, tozlu, gölgeli yerlerde, köşede birikip yükselen toz yığınında. Bardağımda kalan çayı yudumluyorum, bilmem kaçıncı günümün sabahında. Sabah keyfi işte. Yan yana yürüyen erlerden uzun boylusu, arkadaşına Kırşehir'de geçirdiği 13 günü anlatıyor. "O zaman saçlar o biçim bende," diyor önümden geçerken. Çizgili bir elbise de varmış üzerinde. Gömlek, kravat o biçim. Pantolon ütülü, jilet gibi. O biçimim. Bir kahveye girip oturuyor. Bir takım iskambil istiyor. Tek başına iskambile ne yapılır? Ama o istiyor. Ne var bütün bu anlattıklarında? Niye anlatıyor? Belli değil. Sevmemiş Kırşehir'i de, Kırşehirlileri de. Herkes durup öyle sana bakıyor diyor. Bakarlar tabii. Sokağın ortasında kahvede jilet gibi giyinmiş. Önünde bir takım iskambil. Hiçbir şey anlamadım bu anlattıklarından. 2 saat nöbet tutacaklar, 2 saat volta atacaklar koridor boyunca. Bana kalırsa 2 saat anlatacak bu arkadaş. Sabah hücreme yerlere sular attım, bardak bardak. Su birikti ortada. Elimle sıyırdım Hela'ya siyah suyu. Kurudu gibi. Hücrem ıslak toz kokuyor. Bir ara geldiler, Hela'mın kapısını kapattırıp önümde ayakta durdurttular. Demir kapının parmaklıklarının arasından fotoğrafımı çektiler. Suretimi aldılar. Oldukça sakallı bir fotoğraf olacak. Tam mapushane fotoğrafı. Azılı sanıklardan biri işte. Oysa muhabere okulunda hem önden hem yandan 2 fotoğrafımı çekmişlerdi. Birer kopya da bana çıkartıp verseler. Mektup yazma izni çıktı. Karıma ilk mektubumu yazdım, yarım günümü aldı. Uzun bir mektup oldu. Bilmiyorum eline geçecek mi? Ben geçecek diye yazdım. Yazdığım hiçbir mektubu temize çekmemişimdir. Bunu temize çektim. Sakıncalı yer kalmadı bence. Karıma yazdığım mektuptan. Sizlerden ayrı geçen bu kaçıncı pazar? Pazarların sayısı yüzleri binleri buldu sanki. Çok iyiyim. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. 3 yeni öykü tasarladım. Bir delinin günlüğü, sığırcıklar, 3.'sü de Meryem. Sığırcıklar kafamda hazır gibi. Çıkınca oturur bir günde yazarım. Bir delinin günlüğü sanırım uzunca bir öykü olacak. Belki de kafamda iyice kristalleşemediği için bana uzun olacak gibi geliyor. Burada öykü yazmak çok zor. Meryem daha taslak halinde. Sığırcıkları çıkmama yakın cezaevinde yazdım. Bir delinin günlüğü yıllarca yazılamadı. Daha sonra yazıldı ama adı değişti. Kendi gecesinde oldu. Meryem hala yazılmayı bekliyor. Ansızın beni başka hücreye taşıdılar. Bugüne kadar dipte, sondan bir önceki hücrede kalmıştım. Bu hücrede kalan 2 kişiyi de benim boşalttığım hücreye götürdüler. Sanıyorum koğuş kapısından girince 3. hücredeyim. Yani asılan 3 dostun asılmadan önce kaldığı hücrelerden birinde. En son bu koğuşta kalmışlar, buradan götürülmüşler. Bu hücrede hangisinin kaldığını nasıl olsa öğrenirim. Üstteki yatak da, alttaki de kirli. Önce hücremi temizlemeye çalıştım. Sonra da valizimi açtım. Buraya da alışırım. Buranın anısı var hiç olmazsa. Tutuklu 3 kişiden biri salıverildi. Yazdığım mektup yarın akşam belki karımın eline geçer. Alınca zarfı açışını, mektubu okuyuşunu görmek isterdim. Meryem'e döndüm yine. Aldığım notlarda cinsellik giderek artıyor. Bu benim için de cinsel bir uyarı oluyor. O zaman yazdıklarımı yırtıp atıyorum. Atacak bir çöp kutusu olmadığından ince ince yırtıp parçalıyorum kağıtları. Sonra Hela'nın karanlık deliğine bırakıp bardak bardak sular atıyorum deliğe. Akıp gidiyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde nöbetçilerin uzakta bir yerde durduklarını sezince pikenin altında kendimle oynuyorum ara sıra. Avucumun içine boşalınca Hela aralığına girip temizleniyorum. Bu ara bunu sık sık yapıyorum. Aklıma bunu ilk deneyişim geldi. 31 çekmeyi ortaokuldayken Orhan'la Muharrem öğretmişti. O gün öğretmenin tombul bacaklarını tahtaların aralıklarından gözetlerken ikisi de inleyerek yere çömelmişlerdi. Merak etmiştim, sormuştum bir gün. O 2 kazık bir akşamüstü uzun uzun anlatmışlardı bana. Utanarak ama merakla dinlemiştim onları. O gece evde herkes yattıktan sonra yatağımda dediklerini yapmıştım ama becerememiştim. Olmamıştı. Sonra her gece denedim. 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 76, 77, 130, 140, 150. Sertleşiyordum ama söyledikleri şey bir türlü olmuyordu. O ara hep öğretmeni düşünüyordum. Çocuklar da öyle söylemişlerdi. Birini düşünmek gerekirmiş. Gözlerimi kapatıyorum. Sınıfın alt katındaki o alacakaranlık izbeye iniyor. Döşeme tahtalarının arasındaki yarığa gözlerimi yapıştırıyor. Öğretmenin bacaklarının tepemde dolaşmasını soluksuz izliyor. Bacaklarını aralamasını bekliyor. O ürpertici tüylü koyuluğu olabildiğince kendime yaklaştırıyor. O koyulukta sonsuz bir yolculuğa çıkıyor. Bacakların bitiminde sürtünece kıyılar bulmaya çalışıyor. Ama o tanımadığım okyanusun büyüsünü bir türlü bozamıyordum. Odam ahşap evimizin üst katındaydı. Tam karşımda bir uzun tuvalet vardı. Çömelip oturunca kapının hemen üzerindeki rafta duran kocaman bir mukavva kutuya ilişirdi gözlerim. Sürekli o kutuyla oyalanırdım. Hiçbir şeyi atamayan annem eve aldıkları bir eşyanın boş ambalaj kutusunu da o büyüyecek rafa koyup saklamıştı. Bir radyo kutusu da olabilirdi, bir başka mutfak aygıtının kutusu da. Üzerinde sonradan Fransızca olduğunu öğrendiğim büyük mavi harflerle yazılmış iki satır yazı vardı. Ne zaman oraya çömelip otursam o mavi yazılarda gezinirdi gözlerim. Okurdum. Yazıldığı gibi Türkçe okurdum. O hiç bilmediğim yabancı sözcüklerin okunuşuna kendimce bir ezgi de uydurmuştum. O ezgiyle okurdum o yazıları. Le vous empri neme malmenes pas. Laises moi debout sur mes pieds. Bu benim okuyuşumdu. Ezgisi de hala dilimdedir. Yıllarca ezberimde kalmış bu garip sözcüklerin lütfen bana kötü davranmayın, beni ayaklarımın üzerinde duracak biçimde bırakın demek olduğunu yıllar sonra öğrendiğimde gülmüştüm. Anlamını bilmediğim bu anlamsız sözcüklerin ezgisini mırıldanarak yine odama dönmüş, yatağıma uzanmış, arkadaşlarımın anlattığı o ilk erkeklik eylemine girişmiştim. Ah ne acıklı bir günümdür. Kapımı içeriden kilitlemiştim. Babamla annem çoktan uyumuş olmalıydılar. Beyaz pikenin altında çırılçıplaktım. Pencerem karşı okula bakıyordu. Hiç unutmadım. Okulun üst kattaki pencerelerinden birinde ışık vardı. Okulla aramda büyük şekerpare ağacının yaprak dolu karanlık dalları sallandıkça öğretmenim gelip tam üstümdeki yarığın üstünde duruyor, kara tahtaya bir şeyler yazmak için bir bacağını ileri atıp kumral kuytuluğunu gözlerimin biraz ötesinde sergiliyordu. Yüzü koyun yatmıştım. Yastığıma sımsıkı sarılmıştım. Bir ileri bir geri kayıyordum yatağın içinde. Ter içindeydim. Yastığım yüzümün altında ıpıslaktı. Soluk soluğaydım ama doğrusu yaptığım şeyden pek bir şey anlamıyordum. Bana anlattıkları o garip şey bir türlü olmuyordu. Benil deyip ter içinde döndüm, yüzümü tavana çevirdim. Ellerimin arasındakini eze eze bir yukarı bir aşağı, nasıl biteceğini bilmediğim bir kaçak yolculuğu merakı, korkusu içinde pikeyi de üzerimden atmış, kendimle boğuşup dururken birden dizlerinde beliren bir sancı büyüyerek kasıklarıma kadar yükselmişti. Korku içinde yatakta doğrulmaya çalışırken ayak bileklerimle kasıklarımın arasını dolduran sancılı, menevişli, masmavi bir yırtılışın içinde kocaman bir dalganın üzerime bütün ağırlığıyla çöküşüyle birlikte uzun süre derinlerde soluksuz kalıp sonra suyun yüzüne fırlayıp yoğun yürek atışları içinde soluksuz kalmanın dayanılmaz bunaltısıyla yarılıp patlayan bir yerlerinden soluk almayı başarmış, ölüyor olmaktanın pişmanlığı içinde büyük bir korkuya kapılmıştım. Nabız gibi atan çükümü tutan ellerim, titreyen ellerim yapış yapış sıcak bir fışkırmayı önleyemiyordu. Bedenimin içi eriyor gibiydi, çürüyor gibiydim. O bulaşıklık içinde bir an kasığımın derinlerinde bir yerlerimin parçalandığı, içimde bir yerlerimin yırtıldığı korkusuna kapılmıştım. Bir yerlerim delinmiş, o delikten bütün canım fışkırıyor gibiydi, ölüyordum. Yanlış bir şey yapmış olmanın pişmanlığı, korkusu içinde büyük bir şaşkınlığı, büyük bir öfkeyle birlikte yaşıyordum. Yüreğimin atışları, dört nal koşan bir yatın ayak sesleri gibiydi, duyuyordum. Bunu bana öğretmeye kalkan arkadaşlarıma öfke doluydum. Ölüyordum işte. Ölümün çok yakınındaydım. O vıcık vıcıklık içinde yürek atışlarımın yavaşlamaya başladığını, anlatılmaz bir gevşemenin bedenime yayıldığını, bunun ölümün son soluğu olduğunu anlıyordum. Bu korku içinde eriyip gitmiştim, ölmüştüm. İyi ki gece kapımı içeriden kilitlemişim. Annem sabahleyin uyanmadığımı görünce kapımı açmaya çalışmış. Onun sabırsızca kapıya vuruşuyla uyandım, yaşıyordum. Penceremin önündeki şekerpare ağacının sık yaprakları yemyeşildi. Okul ışıklar içindeydi.